Ayrım 19, kızım için son kez Lisa Gardner, sayfa 261. 19. Bölüm. Çavuş D.D. Warren ve dedektif Bobby Dodge sabah saat 11.43'te beni görmek için hastanedeydiler. Koridordaki hızlı ve kararlı adımlarının seslerini duyabiliyordum. Sadece bir saniyem vardı ve onu da elimdeki mavi düğmeyi yatağımın hemen yanındaki komodinin en alt çekmecesinin arkasına gizleyerek kullandım. Şu an beni Sophie'ye bağlayan tek şey oydu. Oyunu kurallarına göre oynamam gerektiğini bir kez daha hatırlatan tek bağ. Kim bilir, belki bir gün geri dönüp düğmeyi koyduğum yerden geri alabilirdim. Eğer şansım yaver giderse bunu belki de Sophie ile birlikte yapardık. Gelip Gertrude'un kayıp gözünü buradan alır ve ifadesiz kalan bez bebeciğin eksik gözünü yeniden yerine dikerdik. Tabii eğer şansım yaver giderse... Tam yatağımın ucuna gelip oturmuştum ki hasta perdesi ani bir hareketle sonuna kadar açıldı ve Didi içeri girdi. Bunun arkasından neyin geleceğini biliyordum ve ağzımı açıp karşı koymamak için dudaklarımı ısırıyordum. ''Noel için istediğim tek şey kırılan ön iki dişimin yerine gelmesi. Ön iki dişim, ön!'' Sonradan fark ettim ki fısıltıyla bu şarkıyı mırıldanmaya devam ediyordum. Neyse ki dedektifler beni duymadılar. Didi'nin sözlerine Tessa Marie Leoni diyerek başlamasıyla oturduğum yerde doğruldum. Brian Anthony Darby'yi öldürmek suçundan tutuklusunuz. Lütfen ayağa kalkın. Koridordaki ayak sesleri çoğalmıştı. Muhtemelen bölge savcısı ve yardımcısı bu anı kaçırmamak için acele ediyorlardı. Ya da belki de Boston Polis Teşkilatı'nın bu tür sansasyonel resimlere alışkın bazı kodaman amirleriydi gelenler. Muhtemelen yanlarında birkaç eyalet polisi de vardı. Benim gibi genç ve saldırıya uğramış bir kadın polisi yalnız bırakamazlardı. Bu kadar vicdansız olmaları etiğe aykırıydı. Eminim ki basın dışarıda bir güruh halinde hastaneden çıkmamı bekliyordu. Ayağa kalkıp bileklerimi meslektaşlarıma uzattım. O andaki hissizliğim bile beni şaşırtmıştı. Sendika temsilcim Shane'in de gelmesi an meselesiydi. Tabii avukatımın da. Ya da belki de ikisi de doğrudan kocamı öldürmek suçundan hüküm giyeceğim mahkemeye gelirlerdi. O an zamanda yeniden bir yolculuk yapıp hayatımın bir kesitini anımsadım. Yeni yıkanmış saçlarımla mutfak masasında oturuyordum. Saçlarımdan damlayan sular sırtımı ıslatırken iri yarı bir polis bana durmadan sorular soruyordu. ''Silahı nereden aldın? Neden yanında taşıyordun? Ateşlemen için sebebin neydi?'' Tüm o süre zarfında ise baban kirli beyaz tişörtünün önünde kavuşturduğu kolları ve ifadesiz suratıyla kapının eşiğinde duruyordu. Bense daha o an onu kaybettiğimin farkındaydım. Vereceğim cevapların artık ne önemi vardı ki? Suçluydum, suç zaten hep benim değil miydi? Bazen sevginin bedeli böyle ödeniyordu. Dedektif Warren bana haklarımı okudu. Tek kelime etmedim. Söylenecek ne kalmıştı ki? Kelepçeleri bileğime geçirdi. Tam beni götürmek üzereyken çok ciddi bir problemimizin olduğunu fark etti. Elbiselerim üzerimde değildi. Hastaneye girmemle birlikte üniformalarım delil sayılarak çıkarılmış ve olay yeri laboratuvarına dün öğleden sonra itibariyle teslim edilmişti. Bu da hastane önlüğüne mahkum olduğum anlamına geliyordu. Didi o an hastaneden üzerinde sadece bir hastane önlüğü olan şiddet görmüş bir polisle çıkarsa bir Boston polisi olarak başına gelecekleri tahmin etmiş olmalıydı. Didi dedektif Dodge ile birlikte odanın bir diğer köşesinde kısa bir görüşme yaptı. Bense yeniden yatağımın kenarına oturdum. İçeriye giren bir hemşire merakla takip edilen prosedürleri izliyordu. Nihayet dikkatini bana verip başınız nasıl diye sordu. Acıyor. Hep içeri nabzımı kontrol edip takip etmem için parmağını gözümün önünde gezdirdi ve sonrasında memnuniyetle başını salladı. Görünüşe göre sadece sancım devam ediyordu, ciddi bir sorun yoktu. Hastasının durumunda herhangi bir tehlike olmadığını anlamasıyla da odadan çıkıp gitti. Didi Bobby'ye kısık sesle ''Hapishane kıyafeti kullanamayız.'' diyordu. Daha davası görülmeden onu turuncu tutuklu kıyafetiyle mahkemeye götürürsek avukatı hakimi olumsuz yönde etkilediğimiz iddiasında bulunabilir. Hastane önlüğü de aynı etkiyi yapar. Bu sefer de duygusuz birer ahmak gibi lanse ediliriz. Kıyafet bulmamız lazım. Şöyle kot, pantolon ve kazak gibi basit bir şeyler. Bobby de mırıldanarak ''O halde evine bir memur gönderelim.'' dedi. Didi Bobby'nin sözlerini ölçüp kafasında tarttıktan sonra bana döndü. Dışarıda özellikle giymeyi tercih ettiğin bir şeyler var mı? Walmart'tan giyinirim dedim ayağa kalkarak. Ne? Birkaç sokak ötede 27 beden bir pantolon ve orta beden bir kazak fena olmaz. İç çamaşırına da hayır demem. Artı çorap ve ayakkabı da olabilir. Didi terslenerek sana kıyafet almıyoruz dedi. Evinden birkaç parça getireceğiz. Hayır diyerek yeniden yerime oturdum. Didi gözlerini üzerime dikmişti. Sesimi çıkarmadım. Kadın beni tutukluyordu zaten. Kızsa bile daha fazla ne yapabilirdi ki? Evden kıyafet getirilmesini istemiyordum. Suffolk Devlet Mahkemesi'nin kişisel eşyalarımı benden alarak tutukluluğum boyunca onlara el koymasından yana değildim. Bunun yerine hastane önlüğüyle bile gitmeye razıydım. Neden olmasındı ki? Bu bana acınası bir hava veriyordu ve ben bu havayı sonuna kadar kullanmaya kararlıydım. Anlaşılan o ki Didi de bunun farkındaydı. Orada bulunan üniformalı polislerden biri seçilerek gerekli talimatlar verilmişti. Polis bir an bile olsa kadın kıyafeti alacak olmaktan şikayetçi gibi görünmemişti. Ve beni odada Didi ve Bobby ile yeniden yalnız bırakarak dışarı çıktı. Diğerleri koridorda bekliyor olmalılardı. Hastane odaları o kadar da büyük değillerdi. Bu yüzden büyük şovu pekala koridorda da bekleyebilirlerdi. Ne için olduğunu bilemesem de benim için geriye sayım başlamıştı. Didi ansızın ne kullandın diye sordu. Buz torbaları mı, kar mı? Ne tuhaf değil mi? Bodrum katında yerdeki ıslaklığı dün fark etmiştim. Bu ayrıntı ilgimi çekmişti. Cevap vermedim. Didi sanki vahşi yaşamın pek bilinmedik bir türünü inceliyormuşçasına gözlerini kırparak bana doğru yaklaştı. Bana doğru yürürken bir elinin karnının diğerinin ise kalçasının üzerinde olduğunu gördüm. Yüzü solgundu ve gözlerinin altında koyu halkalar oluşmuştu. Anlaşılan dedektifi tüm gece ayakta tutmayı başarmıştım. O halde 1-0 öndeydim. Sağlam olan gözümle onu dikkatle süzdüm. Ona şiş ve bir patlıcan gibi mosmor olan gözüme bakıp konuşma fırsatını tanıdım. Didi tansiyonu düşürüp daha ılımlı bir tavırla ''Adli tıp doktorumuzla hiç tanışmış mıydın?'' diye sordu. Gelip tam önümde durdu. Görebildiğim kadarıyla şu an yatağımın tam ucunda karşımda dikiliyordu. Ben de onun gözlerinin içine bakmak durumunda kaldım. Cevap vermedim. ''Ben işinde çok iyidir. Şimdiye kadarki en iyi doktorumuz diyebilirim.'' diyerek devam etti. Belki yerinde başka biri olsaydı bu gerçeği fark edemeyebilirdi. Ama ben detayları çok sever. Görünüşe göre insan eti de tıpkı diğer etler gibi... Yani istediğin zaman dondurup istediğin zaman çözebilirsin. Ama bu hiçbir değişikliğin olamayacağı anlamına gelmez. Bunu nasıl anladı dersen kıvamından. Kocanın kol ve bacak etlerinde bir terslik olduğunu anladı. Birkaç örnek alıp da mikroskobun altında incelediğinde bilimden hiç anlamam ama dediğine göre dokularda dondurulmaya bağlı hücresel bir bozulma yaşanmış. Kocanı öldürdün Tessa, sonra da dondurdun. Cevap vermedim. Didi daha da yaklaştı. Ama işte tam da bu noktada anlamadığım bir şey var. Anlaşılan o ki zaman kazanmaya çalışıyordun. Çünkü yapman gereken başka bir iş vardı. Neydi o iş Tessa? Kocanın cansız bedeni bodrum katında donmuş halde beklerken sen ne yapıyordun? Cevap vermedim. Onun yerinde kafamın içinde çalıp duran bir şarkının sözlerine kulak veriyordum. Noel için istediğim tek şey kırılan ön iki dişim. Ön iki dişim, ön iki dişim. Didi sanki aklımı okuyabiliyormuş gibi. O nerede diye fısıldadı. Tessa kızına ne yaptın? Sophie nerede? Doğum ne zaman diye sordum. Didi bu cümleyle adeta bir kurşun yemiş gibi 1,5 metre uzağımda kala kalmıştı. Bobby derin bir nefes aldı. Bilmiyor olmalı diye düşündüm. Belki de biliyordu ama bilmezlikten geliyordu. Erkekler bazen böyle şeyler yaparlardı. İşte bu çok ilginçti. Babası bu mu diye sordum. Didi sertçe kapa çeneni dedi. Sonradan hatırladım ve sanki Didi hiç konuşmamış gibi hayır diyerek düzelttim. Gözlerimi Bobby'ye çevirdim. Sen birkaç sene önce başka biriyle evliydin. Akıl hastanesinde çalışan biriydi. Hatta bir de bebeğiniz var öyle değil mi? Doğalı çok olmadı duymuştum. Bobby hiçbir şey söylemedi. Tek yaptığı buz gibi gri bakışlarını üzerime dikmek olmuştu. Acaba ailesini tehdit ettiğimi mi düşünmüştü? Ediyor muydum bu arada sahi? Belki de sadece biraz konuşmaya ihtiyacım vardı. Aksi takdirde hiç de söylememem gereken yanlış şeyler söyleyebilirdim. Mesela cesedi dondurmak için kar kullandığım gibi. Kar kullanmıştım. Çünkü hem karı küremek daha kolaydı, hem de arkasında buz torbaları gibi kanıtlar bırakmıyordu. Brian çok ağırdı, düşündüğümden de ağır. Tüm o çalışmalar, vücut geliştirmeler, işte şimdi Brian'ın gözü gibi titizlikle baktığı bodrum katına birlikte inerken bana fazladan bir 18 kiloya mal olmuştu. Ölen kocamın üzerine kar yağarken gözyaşlarımı tutamamıştım. Öyle ki gözlerimden süzülen sıcacık yaşlar karın üzerinde minik delikler oluşturmuşlardı. Bu yüzden biraz daha kar eklemek durumunda kalmıştım ve tüm bu işlemi yaparken ellerimin mütemadiyen titremesine engel olamıyordum. Konsantre olmaya çalıştım. Bir kürek kar, iki, üç derken tam 23 kürek kar gerekmişti kocamı gizlemek için. Demek ki 23 kürek kar yetişkin bir erkeğin vücudunu örtmek için yetiyordu. Brian'ı uyarmıştım. Ona en başında benim çok şey bilen bir kadın olduğumu söylemiştim. Benim bildiğim şeyleri bilen kadınlarla oyun olmazdı. Brian'ın göğsünde açılan kurşun deliklerini tıkamak için 3 tampon, cesedin üzerine örtmek için 23 kürek kar. Noel için istediğim tek şey kırılan ön iki dişim. Ölürken bana ben seni daha çok seviyorum demişti. Ne aptalca. Affedersin seni piç kurusu. Daha fazla konuşmadım. Didi ve Bobby de 10-15 dakika boyunca tek kelime etmeden sessizce oturdular. Devletin 3 kolluk kuvveti birbirleriyle göz teması kurmamak için ellerinden geleni yapıyorlardı. O an kapının birden açılmasıyla içeri siyah yün kabanının eteklerini uçuşturarak ve giderek azalan saçları darmadağın halde avukatım Ken Cargill girdi. Aniden durup bileklerimdeki kelepçeyi fark ettiğinde iyi bir savunma avukatına yakışacak bir hışımla Didi'ye döndü. ''Bu da ne demek oluyor şimdi?'' diye bağırdı. ''Müvekkiliniz Tessa Maria Leone, kocası Brian Anthony Darby'yi öldürmek suçundan tutuklandı. Ona haklarını okuduk. Şimdi de mahkemeye gidebilmek için gerekli şartların oluşmasını bekliyoruz.'' Avukat kızgınlıkla ''Neyle suçlandığını sorabilir miyim?'' diye sordu. ''Birinci dereceden cinayet.'' Avukatın gözleri kocaman açılmıştı. Taammüden, planlı ve kasıtlı cinayet öyle mi? Siz aklınızı mı kaçırdınız? Bu suçlamayı nasıl yaparsınız? Acaba kafanızı kaldırıp da müvekkilimin suratına hiç baktınız mı? Mosmor bir göz, çatlak bir şakak ve ah tabii bir de beyin sarsıntısı. Didi avukata sadece boş gözlerle bakıp ardından yeniden bana döndü. Buz mu yoksa kar mı Tessa? Hadi ama bizim için değilse bile avukatının hatırına ona cesedi nasıl dondurduğunu söyle. Ne? O an gerçekten tüm avukatların artist mektebinden mi mezun olduğunu yoksa onların da tıpkı polisler gibi doğuştan oyuncu mu olduklarını merak ettim. O sırada Didi'nin gönderdiği polis nefes nefese içeri girmişti. Anlaşılan o ki tüm o yolu elindeki koca Walmart poşetiyle koşarak gelmişti. Polisin poşeti Didi'ye uzatmasıyla Didi avukat Cargill'e gardırobunun yeni parçalarının neler olduğunu anlatıyordu. Didi elimdeki kelepçeleri çıkardı. Elime askıları ve üzerindeki sivri objeleri çıkarılmış bir tomar kıyafet tutuşturdu. Üzerimi değiştirmem için banyoya gitmeme izin vermişlerdi. Bostonlu polis memuru gerçekten çok iyi bir iş çıkarmıştı. Gıcır gıcır bol paça bir kot pantolon, sıfır yaka yeşil bir kazak, spor bir sütyen, sade bir külot, sade çoraplar ve parlak beyaz tenis ayakkabıları seçmişti benim için. Yavaş hareketlerle önce sütyeni takıp sonra da kazağımı yaralı başımdan geçirdim. Pantolonu giymek daha kolay olduysa da ayakkabının bağcıklarını bağlamam imkansız gibi görünüyordu. Ellerimin titremesine bir türlü hakim olamıyordum. Kocamı karın altına gömmenin en zor yanı ne olmuştu biliyor musunuz? Kan kaybetmesini beklemek. Kalbinin durup son kan damlasının da vücudunda donarak göğsünde hapsolup kalmasını beklemek. Yoksa kanı damlayabilirdi. İşte o zaman arkasında bir iz bırakırdı. Damlayan kanı çamaşır suyuyla bile silsem luminol her şeyi ortaya çıkarabilirdi. O gece mutfaktaki sert sandalyenin üzerinde tutacağımı daha önceden hiç düşünmediğim ölü matemiyle oturup düşündüm. Hangisi daha kötüydü? Bir çocuğu vurup elimdeki kanla olay yerinden kaçmak mı, yoksa birini vurup başında oturarak arkasında iz bırakmaması için kanının donmasını beklemek mi? Brian'ın sırtındaki 3 kurşun deliğine her ihtimale karşı birer tampon yerleştirmiştim. Adam ne yapıyorsun diye sordu. Bense sakince arkasında iz bıraksın istemiyorum dedim. Adam ah deyip işime devam etmeme izin verdi. 3 kanlı tampon, 2 ön diş, insana güç vermek için ne kadar da tuhaf uğur objeleri. Şarkıyı mırıldanarak ayakkabılarımı güçlükle bağladım. Sonra ayağa kalkıp aynadaki aksime son bir kez baktım. Gördüğüm kişi ben olamazdım. Bu dağılmış surat, bu çökmüş yanaklar, bu süpürge gibi kahverengi saçlar benim miydi? Aslında aynadaki kişinin bana bir yabancı gibi gelmesi iyiydi. Bundan sonra olacaklar için belki de en iyisi buydu. Kendi kendime Sophie diye mırıldandım. Çünkü kızımın adını duymaya ihtiyacım vardı. Sophie, ben seni daha çok seviyorum. Sonra banyonun kapısını açıp ellerimi bir kez daha uzattım. Kelepçeler buz gibiydi, bir tık sesiyle kilitlendiler. İşte vakit gelmişti. Bir yanımda Didi, diğer yanımda Bobby, avukatım ise hemen arkamızdaydı. İşte nihayet beyaz parlak koridora çıkmıştık. Didi kazandığı zaferi ispatlamak istercesine bu geçit töreninin başını çekmek istiyordu. Yarbay elleri kelepçeli personelini izlerken yüzüne ifadesiz bir tavır takınmıştı. Ne düşündüğünü tahmin etmek zordu. Üzerinde üniformaları olan başka adamlar da vardı. İsimlerini bildiğim, ellerini pek çok kez sıktığım adamlar. Bana bakmıyorlardı. Minnetle ben de onlara bakmadım. Koridordan geçip büyük sırça kapılara doğru ilerledik. Kapının diğer tarafında heyecanla bekleşen ve bağırışan basın mensupları vardı. Kendine güvenli bir duruşun olsun. Sırtından ter boşandığını asla belli etme. Sırça kapıların açılmasıyla birlikte benim için dünya artık bir anda birbiri ardına patlayan flaşlardan ibaretti. 19. ayrımın sonu. Sayfa 272.